Hazreti Muhammed ashabına vaaz ederken mescit direklerinden bir hurma sütununa dayanır, öyle konuşurdu. Hurma ağacı kendisine peygamberin yaslandığını duyar, bu mazhariyetle mesud olurdu. Gün geldi, mescitte vaaz dinleyen ashab o kadar çoğaldı ki sahabelerin mühim bir kısmı kalabalıktan peygamberin yüzünü göremez oldu. Biz senin yüzünü göremiyoruz diye haklı olarak şikayette bulundular. Mescide bir minber yapılmasını, Hazreti Muhammed'in bu minbere çıkarak ve güzel yüzü her Müslüman tarafından görülerek konuşmasını istediler. Minber yapıldı. Peygamberler Sultanı bu minbere çıkarak konuşmaya başladı. Fakat tam o anda beklenmez bir hadise oldu. Önce kendisine yaslandığı hurma direği duyan, düşünen, hicran ve özdeyiş içinde kalan bir insan gibi feryat etmeye, ah edip inlemeye başladı. Bu derin, yanık bir ney sadası gibi öyle içten bir seslenişti ki o vaaz meclisinde bulunan genç ve yaşlı bütün Müslümanlar bu feryadı duydular. Feryat bir sada olmaktan da çıkarak adeta bir konuşma, bir lisan haline girdi. Cemaat bir ağacın bu kadar duyurucu bir lisanla hasretini, ızdırabını söylemesi karşısında hayret ve dehşet içinde kaldı. Hazreti Muhammed minberden inerek hurma sütununa yaklaştı. Ona bir insanmış gibi hitap ederek, "Ey sütun, ne istiyorsun?" diye derin bir anlayışla sordu. Sütun kendi hal diliyle konuşarak, sanki gözyaşları içinde kendilerine dedi ki, "Ya Muhammed, hicranın ve ayrılığın içime doldu. İçerim kan doldu. Hutbe vakitlerinde senin dayandığın mesut direk bendim. Şimdi beni terk ettin, bir minbere yükseldin. Senin mesnedin, şimdi o minberdir. Bana hak ver, dünyada hangi varlık bu türlü bir ayrılığa tahammül edebilir?" Hazreti Muhammed hurmanın derdinden anlıyordu. Ona dedi ki, "Ey hurma dalı, madem ki feryadın böyle ayrılık acısındandır, dile benden ne dilersin? İster misin Allah'a yalvarayım, seni doğunun batının bütün insanlarına meyve yetiştiren bir ağaç yapsın? Yahut seni bir cennet fidanı, cennette bir servi fidanı yapsın ki sonsuzluğa kadar en güzel, en taze vücutlar gibi genç ve dilber kalasın." Hurma dalı Hazreti Muhammed'e Allah'ın söylettiği bir varlık olmanın büyük irfanı içinde cevap verdi. "Ya Muhammed, bunlardan daha iyisi beni yok etmen, beni bu fani vücudumdan kurtarmandır. Çünkü bir ağaç ne kadar taze ve güzel olursa olsun gıdasını güneşten ve sudan alır. Halbuki benim hayatım senin güzelliğinin nuruyla beslendi. Sana destek olmanın, senin hararetinle ısınmanın hazzını tattı. Ben artık bunlardan ayrılamam. Beni öylesine yok et ki sende ve senin Allah'ında fani, o biricik nur içinde ebedi olayım." Bir ağaç böyle konuştu. "Ey ruhuna ne ağaçlarda, ne sularda, ne kuşlarda olan en üstün değerler, akıllar, idrakler sunulan insan. Bu hakikati bir ağaçtan duy ve ondan ibret al. Kendini vücut ve dünya heveslerine zincirleme. Gerçek saadetin ve mevkilerin en yücesinin vücutlar ötesinde olduğunu bil. Çünkü en doğru yol Allah'tan başka dileği olmamaktır." Nitekim Hazreti Muhammed o hurma ağacını toprağa gömdürdü. Ta ki kıyamet gününde ilahi gufrana mazhar bir insan gibi dirilsin ve maksuduna ulaşsın diye. Görülüyor ki bir hurma ağacı peygamberin şefaatine mazhar olabiliyor. Bu geçici dünyayı istemeyip kamil insan derecesine ulaşmayı dilediği için duası kabul oluyor. Cansız bir cisimken nice canlıların varamadığı manevi bir rütbeye ulaşıyor. Bundan ibret alınmaz mı ki insan suretinde yaratılmış, kendisine insanlık saadeti verilmiş nice kimseler insanlıklarının hakikatini anlamadıkları için taşlardan daha duygusuz, ağaçlardan daha nasipsiz kalıyor. Şurası aşikar ki Allah'ın kendi huzuruna davet ettiği her vücut, bu dünyayı şuurla, şerefle geçilmesi gereken bir geçit bilir. Dünyanın aldatıcı lezzetlerine, yükseldikçe düşürücü ihtiraslarına kapılmaz. Hedefine en yanılmaz geçitten yürür. Gönlü Allah'ta olanlar için dünyanın türlü girdi çıktıları, çeşitli dedikoduları, hakikatte görülmeyen, duyulmayan şeylerdir. Kamil insan bunların dışında ve üstündedir. Ancak ilahi sırlara gönül gözleri ve gönül kulakları açık olmayan kişilerdir ki, bir ağacın nasıl dile gelip ne büyük hakikatler söyleyebileceğine inanamaz, bunu akıl erdiremezler. Bunlar böyle derin manalı, manevi hadiseleri dışarıdan tasdik eder gibi görünseler bile, içlerindeki şeytan onları yanıltır. Onlara inanma der. Aslında inanmazlar, fakat inanmış gibi görünürler. Düşünürler ki bu kadar inanmış insan ortasında imansız görünmek, münafık görünmek yine kendi dünyaları için tehlikelidir. Onların inanmış görünmeleri hak korkusundan değil, halk korkusundandır. Eğer cansızlar Allah'ın ol emrini duymamış, bunu idrak etmemiş olsalardı, o zaman bu hadisenin manası anlaşılmazdı. Fakat madem ki canlı cansız bütün varlıklara ol emri verildi, bu demektir ki ilahi emirleri yalnız insanlar değil, cansızlar da duyarlar. Zan ve şüphe içinde olanlar bu gerçeği anlayamazlar. Onlara manevi hakikatleri görecek göz ve böyle bir terbiye verilmemiştir. İnanmak için elle tutulacak delil ararlar. Gönül gözüyle görülebilen delilleri ve gönül kulağıyla duyulabilen sesleri göremez, duyamazlar. Hain şeytan onların yüreğine kendi hararetleriyle erimeyecek buzdan bir şüphe koyar. Bu şüphe onların bütün vicdanlarını ve izanlarını dondurur. Gözleri şekilleri görürse de manaları göremez olur. Böylelikle içlerindeki şeytan bunları mukadder bir uçuruma tepe taklak yuvarlar. Böylelerinin ayakları tahtadan olur. Ağaç ayaklı insanlar bastıkları yerdeki taşların, toprağın nabzını duyamazlar. Kendi duygu ve hararet alemlerinden de bu taşlara, bu topraklara bir sıcaklık ve bir idrak cereyanı akmaz. Hulasa, cereyan geçirmeyici bir madde, ruhla vücut arasındaki, hatta ruhla kainat ve ruhla Allah arasındaki yolları keser. İnsanı vahim bir idraksizliğe sürükler. İstidlal yolcularının cümlesi, akıl ve idrak payı kıt kimselerdir. Fakat varlıklarla hadiselerin yalnız dış görünüşlerini değil, ruhunu, iç alemlerini görebilme sırrına ermiş o irfan ehli, o zamanın kutbu olan kamil insandır ki böyle istidlal hastalığına kapılmaz. Böylelerinin görüş, biliş ve sebatları, dağları ve taşları bile kendilerine hayran bırakır. Gönül gözleri görmeyenlerdir ki istidlal yolunu körün değneği gibi kullanmak zorunda kalırlar. Bu değnek onların taşlara çarpıp yuvarlanmalarını önlese de, bu gidiş elbette önünü gören insanın yürüyüşündeki emniyet, doğruluk ve hedef aydınlığıyla ölçülebilir bir gidiş değildir. Aynadaki hayalinin göz bebeğinde kendini tekrar gören insan gibi, ilahi varlığın göz bebeği manasında ve o kıymette yaratılan kamil insanlardır ki, gözleri gördüğü halde bir amalar kervanından farkı olmayan insan kütlelerine Allah'a giden yolu gösterirler. Onlar şehsuvardırlar. İrfan ve hakikat ordularının önünde at üstünde giderek insanlığa en müşkül yolu kat etmesi ve gerçek zafere kavuşması için rehberlik ederler. Körleri bilirsin, ne toprağa ekebilir, ne mahsulü biçebilir, ne de harman yapıp hasat alabilirler. Onların ne dünyayı imar etmeleri, ne milletlerini bir ticaret ve iktisat anlayışı içinde kalkındırmaları mümkündür. Hatta ellerindeki asayı bile doğru dürüst kullanabilmeleri yine Hakk'ın ve Hakk'ı seven insanların yardımı iledir. Anlıyorsun ki burada körler derken gönül gözleri kapalı olanları söylüyorum. Onlar Hakk'ı görebilmek için istidlal yoluna saparak maddi delil arayanlardır. Zaten Allah'ı bilmeyenler onu göremedikleri için bilmezler. İlahi varlığın da en yüce hikmeti odur ki kendisini şehla gözü değil de gönül gözü görenlere gösterir. Ve körler önlerini gözleriyle değil değnekleriyle görerek aramızda bedbaht bir halde dolaşışları ile bizler için ilahi bir hikmete misaldirler. Körlerin sopaları ki burada çok anıldı, bu asa nedir diye sorarsanız, asa kıyastır, delildir. Allah'ın varlığı ve yüceliği mevzuunda zan ve şüpheden yürüyerek deliller aramaktadır. Bu asayı onlara kim verdi derseniz, elbette yine Allah vermiştir. Fakat bu veriş, beyhude çarpışmalar, münakaşalar ve karanlıklarda yol almalar için değil, belki ellerine asayı veren Allah'ı bulmak ve görmek içindir. Elindeki asa ne zaman bir kavgaya, bir vuruşmaya alet olma istidadı gösterirse, ey kör, o asayı kır ve kullanma. Allah gönül gözleri önünde olduğu halde vaktini Allah'ı arayacak veya ispat edecek deliller bulmaya sarf etme. Bil ki böyle bir asadan kurtulduğun zaman gökte arayıp yerde istediğini gönül gözlerinin önünde hatta içinde bulacaksın. Elinizdeki sopayı onu size verene vurmaya kalkmayınız. Çünkü velilere azap vermek, peygambere ve ona azap vermek de bizzat Allah'a bir sitemdir. Hazreti Adem'in hikayesini hatırla. O peygamberlerin ilki şeytanın ivalarına kapılarak vesveseye düşmedi mi? Allah'ın men ettiği meyveyi böyle bir düşünüşle koparıp yemedi mi? O meyve hakkında bunu yeme emir verildiği halde Adem peygamber acaba bu emir tahrimi midir? Yoksa tenzihi midir diye kendisine verilen açık Allah emrini akıl ve kıyas yoluyla olduğundan başka türlü tefsir etmemiş miydi? Bu tevilin sonunu da bilirsin. Adem'in cennetten kovulmasına böyle bir zan ve tereddüt sebep oldu. Eğer Adem peygamber böyle bir istidlal sopasına dayanmasaydı elbette asa kırılmayacak, kendisi cennet semalarından dünya uçurumuna yuvarlanmayacaktı. Musa peygamberin ve Hazreti Muhammed'in mucizelerini de böyle bir gönülle düşün. Birinin asası nasıl ejder oldu? Hazreti Muhammed'in dayandığı kuru hurma ağacı nasıl hal diliyle konuştu? Nasıl inleyip ah etti? Ve sonunda nice hak yolcusunun varamadığı bir irfan ve hakikat rütbesine ulaştı. Sen belki Musa'nın asası ejder olmamıştır yahut kuru hurma sütunu asla inlememiştir diye inadında ve gönül körlüğünde direneceksin. O zaman taştan yapılan minare adlı sütunlara bak. Orada günün beş vaktinde Allah'ın adı, imanın sesi yükselir. Dergahının çevresinde günde beş vakit nöbet çalınan padişahlar padişahını düşün. Taştan yapılmış bu ince sütunlardan yükselen sada, kıyamete kadar minarelerin Allah'a seslenişleri olacaktır. Eğer her müşkül akılla halledilebilseydi, mucizelere lüzum kalmazdı. Eğer her insanın aklı, ilahi sırları ve bizzat Allah sırrını kavramaya elverişli olsaydı, yeryüzünde nebiler ve veliler şöyle dursun, hakimler bile lüzumsuz olurdu. Her akıl elbette her sırra ermez. Manevi hakikatlerin gönül gözüyle görülen ve gönül idrakiyle duyulan lezzetini aklın ve akılcılığın duyması mümkün değildir. Hele aklın, gönlün erdiği sırlara ulaşması büsbütün imkansızdır. Cansızların neler söylediğini, ağaç dallarından yükselen tesbih seslerini akılla anlamak, ferasetle kavramak beyhude davranıştır. Böyle sırları ancak gönül yolu ve ruhani melekeler hisseder. İnsan ve hayvandaki altıncı duygu gibi bu seziş her zaman aklın ve makulün üstündedir. Şeytan ve bütün yırtıcı hayvanlar nasıl yeryüzündeki insanların korkusundan kaçtılar, insanı kıskandılar veya ondan ürkerek adalara, sap dağlara, mağaralara, inlere sığındılarsa, tıpkı bunun gibi peygamberlerin mucizeleri korkusundan da bütün inkarcılar ve bütün gözleri aydınlıktan, nurdan incinen kimseler, avcı korkusundan saklanacak yer arayan hayvanlar gibi maddi ve manevi perdelerin arkasına kaçıp gizlenmişlerdir. Böylelerinin Müslümanlık perdesi arkasına saklanışları da öyledir. Size yalandan inanmış ve Müslüman görünmeleri, iç yüzlerini görüp riyakarlıklarını anlayıp onlara zararlı olmayasınız. Onlardan her iyi insana benzettiğiniz maddi ve manevi bağışları kesmeyesiniz diyedir. Bunlar o kalpazanlardır ki bakır üzerine gümüşten yaldız sürüp padişahın tuğrasını vururlar. Kendilerini hatta Allah'ın elçisi ve şeriatın vazifelisi diye gösterirler. Onların dış görünüşleri Muhammed nuruyla aydınlık gibi ise de gönülleri karanlıktır. İlahi gerçeklere felsefe yoluyla varmak isteyenlerin inkara sapmayışları iman ehlinin korkusundandır. Çünkü iman onların safsatalarını mağlup eder. Onların vücutlarında sadece hayvani can var gibidir. Bu can yürü derse yürürler, dur derse dururlar. Aynı can onların bir et parçası olan dillerine türlü küfürler söyletir. Fakat yine aynı can bir gün böyle vücutları bırakıp gidince ne elleri tutar, ne ayakları yürür, ne dilleri konuşur. İlahi candan mahrum oldukları veya böyle bir canın kadrini bilmedikleri için onlar artık ağaçlar kadar bile söyleyemez. Dallar kadar bile Allah'ın adını tesbih edemez olurlar. Onlar hayattayken cansızların nutka gelebileceğine inanmaz. Bunu inkar ederler. Halbuki bizzat kendi elleri ve ayakları kendi yalanlarını meydana koyar. Derler ki, ey akılsız, biz cansız varlıklar olduğumuz halde ilahi kudret bize hareket ve marifet vermiştir. Bize diğer bütün canlıların yapamayacağı hünerleri yaptırmıştır. Senin ağzın ve dilin de cansız bir cisimken Allah ona kelamların her türlüsünü söyletmedi mi? Öyleyse be hey izansız, hüda istediği zaman neden hurma ağacına bir hasret, bir hicran ve bir sevda kasidesi söyletmesin?